Devenin Arka Tarafı. Sanırım şimdiye kadar yazdığım hikayeler arasında beni en az zorlayan ve belki de en çok eğlendiren hikaye bu olmuştur. Bu hikaye bir günlük bir emeğin karşılığında 600 dolar değerindeki platin ve elmas kol saati almak amacıyla gittiğim New Orleans şehrinde yazıldı. Yazmaya sabah 7'de başladım ve aynı gece saat 2'de bitirdim. 1920 senesinde Saturday Evening Post'ta yayımlandı ve daha sonra aynı sene O Henry'i anma derlemesinde yer aldı. Kendisi bu kitaptaki hikayeler arasında en az sevdiğim hikaye oldu. Eğlenmeme sebep olan şey hikayenin deve ile ilgili olan kısmının tamamen gerçek olmasından kaynaklanıyor. Aslında ikimizin de davetli olduğu bir sonraki kıyafet balosuna katılacak olan Bey'e bir sözüm var. Onu kaleme alıp ölümsüzleştirmemin tazminatını devenin arkasına oturarak ödeyeceğim. Büyülü gözlerini yukarıdaki başlıkla bir iki dakikalığına dinlendiren yorgun okuyucu ilk olarak bu başlığın mecazi bir anlam taşıdığını varsayacaktır. Fincan, dudak, kara para ya da yeni bir süpürge hakkında olan hikayeler nadiren fincan, dudak, kara para ya da yeni bir süpürge ile ilgilidir. Bu hikaye ise bir istisna. Bu hikaye bir devenin kabak gibi ortada olan arka tarafının ta kendisini konu edinmektedir. Boynundan başlayıp kuyruğuna kadar ilerleyeceğiz. 28 yaşında Toledo'lu bir avukat olan Bay Perry Parkhurst'e tanışmanızı istiyorum. Güzel dişleri olan Perry, Harvard diplomasına sahip biri ve saçlarını genellikle ortadan ayırıyor. Onunla daha önce Cleveland, Portland, St. Paul, Indianapolis, Kansas City gibi bir takım yerlerde karşılaşmış olma ihtimaliniz yüksek. Her 6 ayda bir batıyı keşfe çıkan New Yorklu Baker kardeşler Perry'e uğrar, ona renk katarlar. Montmorency ve ortakları her 3 ayda bir ayakkabısındaki küçük deliklerin sayısının tam olup olmadığını öğrenmek için aceleyle genç bir delikanlı yollarlar. Şu an üstü açık bir arabası var. Ömrü yeterse ileride üstü açık Fransız marka bir araba daha almayı düşünüyor ve eğer moda olursa Çin üretimi bir tank alması da muhtemel. Gün batımı rengindeki tenine krem süren ve her iki senede bir sınıf toplaşması için doğuya giden genç bir adamın reklamlardaki haline benziyor. Sizleri onun sevgilisiyle tanıştırmak istiyorum. İsmi Betty Mattel, filmlerde rahatlıkla rol alabilecek güzellikte. Babası kıyafet harcamaları için ona ayda 300 dolar veriyor. Gözleri açık kahverengi. Saçları ise kumral ve ayrıca 5 farklı renkten oluşan tüy bir yelpazesi var. Sizleri Betty'nin babası Cyrus Medill ile de tanıştıracağım. Sizin benim gibi bir insan olmasına rağmen ne tuhaftır ki Toledolular ona alüminyum kralı diye hitap ediyor. Fakat üyesi olduğu kulübün penceresi önünde demir kralı, akçam kralı ya da maden kralı gibi adamlarla oturduğunda hepsinin sizin benim gibi insanlar olduğunu göreceksiniz ve bizlere çok benzediklerini anlayacaksınızdır. Tabii öncelikle bu dediklerimin ne anlama geldiğini anlıyorsanız. Toledo'nun 1919'daki Noel tatili süresince yalnızca belirli kişilerin katıldığı 41 akşam yemeği, 16 dans partisi, 6 öğle yemeği, kadınlı erkekli 12 çay partisi, yalnızca erkeklerin katıldığı 4 parti, 2 düğün, 13 bridge partisi gerçekleşti. Tüm bunlar Aralık ayının 29'unda Perry Parkhurst'un bir karar almasına sebep oldu. Şu Medill'lerin kızı güya kendisiyle evlenecekti fakat oyalayıp duruyordu. Kız o kadar iyi vakit geçiriyordu ki işin karara bağlanmasından nefret ediyordu. Bu arada nişanlanalı o kadar çok zaman olmuştu ki nişan bunca zamanın yükünü daha fazla taşıyamayabilirdi. Tüm bunlardan haberdar olan Warburton adında genç bir adam Perry'i rest çekmesi için ikna etti. Evlilik iznini alıp Medill'lerin kapısına dayanmasını, kıza ya benimle hemen evlenirsin ya da bu iş burada biter demesini tembihledi. Bunun üzerine Perry kendini, kalbini, evlilik cüzdanını ve son uyarısını ortaya koydu ve bunun üzerinden daha 5 dakika geçmeden büyük bir cıngar çıktı. Bu gürültü uzun süren savaşlar ve çarpışmaların sonuna doğru ortaya çıkan ve bir sonuca bağlanamayan ender tartışmalardan birini andırıyordu. Sonrası insanı delirten o korkunç sessizlikti. Birbirine aşık iki insanın soğuk soğuk bakışmaları ve tüm olanların bir hata olduğunu düşünmeleriydi. Ardından tutkulu öpüşmeler, karşıdaki insanın hatalı olduğuna dair inandırmalar. Hepsi benim suçumdu de. Söyle, hadi söyle, bunu söylediğini duymak istiyorum. Ancak uzlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı bir muammaydı. Aslında uzlaşma gerçekleştiğinde keyfini büyük bir şehvet ve duygusallıkla yaşamak için bir noktada her ikisi de bu uzlaşma durumunu geciktirirken, Betty'nin konuşkan teyzesinden gelen 20 dakikalık bir telefon görüşmesiyle bölündüler. 18. dakikanın sonunda Perry, gururu, kuşkusu ve kırılmış onuruyla uzun kürk paltosunu giyip, yumuşak açık kahverengi şapkasını takarak kapıdan dışarı çıktı. Kalbi kırılan Perry, "Bu iş buraya kadar," diye söylenirken arabasını hareket ettirmeye çalışıyordu. "Buraya kadarmış. Sen de şimdi elimde kalacaksın, lanet olsun." Bu son söz uzun süredir çalışmayan, buz kesmiş araba içindi. Arabayı çalıştırdıktan sonra kasabaya doğru yol aldı. Aslında onu kasabaya yönlendiren kardaki lastik izleriydi. Koltuğunda küçülmüş kalmıştı, nereye gittiğini umursayacak halde değildi. Tüm hayatını Clarendon Oteli'nde geçirmiş olan Bailey adındaki bir haydut tarafından otel kapısında karşılandı. Bu koca dişli adam hayatında aşkı hiç tatmamıştı. Üstü açık araba kaldırımın kenarına yanaşınca kötü adam "Perry!" diye fısıldadı. Hemen ardından şöyle dedi. "Elimde daha önce tatmadığın 6 litrelik köpek öldüren şampanya var. Yukarı gelip Martin Macy ve bana içmekte yardımcı olursan 1/3 senindir." Perry gerginlikle "Bailey!" diye çıkıştı. "Öleceğimi bilsem dahi senin şampanyanı son zerresine kadar kafama dikeceğim." Haydut, "Boş boş konuşma sersem," diye söylendi. "İçine metil alkol koymuyorlar. Bu meret dünyanın 6000 yıldan fazladır ayakta kaldığının kanıtı. O kadar eski ki mantarı taşa dönmüş. Şişeyi açmak için sondaj aleti kullanmak gerekir." Perry huysuzca, "Beni yukarı götür," dedi. "Olur da o mantar kalbimi görürse saf mutsuzluğumdan pıt diye çıkıverir." Çıktıkları oda, elma yiyen, salıncakta sallanan ve köpeklerle konuşan küçük kızların olduğu tatlı otel fotoğraflarıyla doluydu. Diğer dekoratif eşyalar kravatlardan oluşuyordu ve bir de pembe taytlı kadınlara adanmış pembe gazete okuyan pembe bir adamdan. Pembeli adam, Bailey ve Perry'yi yadırgayan gözlerle süzerek, "Ana yollara ve ara yollara girmeye mecbur kaldığınızda," dedi. "Merhaba Martin Macy," dedi Perry kısaca. "Şu taş devrinden kalma şampanya nerede?" "Acelen ne? Bu bir operasyon falan değil, bunu bir kere anla. Bu bir parti." Perry boş boş oturduğu yerden kravatlara kınarcasına baktı. Bailey sakince gardırobun kapağını açtı ve 6 tane göz kamaştıran şişe çıkardı. "Şu saçma kürkü çıkar üzerinden," dedi Martin Macy Perry'ye. "Aksi takdirde bize bütün camları açtıracaksın." "Ver şu şampanya şişesini bana," dedi Perry. "Towsend'ların bu akşam verdiği sirk balosuna mı gidiyordun?" "Hayır." "Peki davet edildin mi?" "Hı-hı." "E neden gitmiyorsun?" "Bıktım artık partilerden," dedi Perry. "Bıktım. O kadar çok gittim ki artık hepsinden bıktım, usandım." "Belki de Howard Tate'in partisine gidiyordun." "Hayır, sana diyorum ya bıktım partilerden diye." "İyi," dedi Macy. "Zaten Tate'in partisi tam da koleji veletlere göre." "Sana diyorum ya." "En azından birine gidersin diye düşünmüştüm. Gazetelerden gördüğüm kadarıyla bu Noel bir parti bile kaçırmamışsın." diye söylendi Perry asık bir suratla. Artık bir daha partiye falan gitmeyecekti. Klişe cümleler kafasında yankılandı. Hayatının o kısmı sona erdi. Sona erdi. Şimdi bir adam bu şekilde ardı ardına "sona erdi" diyorsa, bir kadının onu iki kez bitirdiğinden emin olabilirsiniz. Perry o esnada başka bir klasik cümleyi daha kafasından geçiriyordu. Bu, intiharın ne kadar da korkakça bir şey olduğuydu. Eğer intihar bu kadar korkakça bir şey olmasaydı, kim bilir ne çok iyi adam kaybederdik, bir düşünün. Bir saat sonra, saat 6'yı gösteriyordu ve Perry, krem reklamındaki genç adama olan bütün benzerliğini kaybetmişti. Dikkat çekici bir karikatür için oluşturulmuş bir taslağı andırıyordu. Bailey'nin uydurduğu bir şarkıyı hep birlikte söylüyorlardı. "Dükkanların yılanı Hantal Peri, nam salmış şehirde içtiği çayla, Karıştırırlar içine oyalar kendini, sevmez kaşık sesini. Sağlam dizinin üzerindeki bir peçetede tutar çayını dengede. Bailey'nin tarağıyla saçını tarayıp Jül Sezar'ı taklit eden Perry kafasına turuncu bir kravat geçirdi ve ardından ''Sizlerin sorunu kayda değer bir şarkı söyleyemeyişiniz'' dedi. ''Ben şarkıya tiz giriş yapıyorum, siz de bana ayak uydurun.'' ''Benim doğal sesim tenor'' dedi Macy ciddi bir şekilde. ''Eğitilmemiş bir ses hepsi bu. Teyzem doğal bir sesin en iyisi olduğunu söylerdi. Kendisi de doğuştan iyi bir şarkıcıydı.'' ''Şarkıcılar, şarkıcılar, bütün iyi şarkıcılar'' dedi telefon başındaki Bailey. ''Hayır, kabareyi değil, gececiyi istiyorum. Bana biraz yemek getirecek, biraz yemek, ben biraz...'' Sonunda aynadan ayrılmayı başaran Perry, ''Jül Sezar'' diye haykırdı. ''Demir iradeli, amansız terminatör.'' ''Kapa çeneni'' diye bağırdı Bailey. ''Şimdi iyi dinle. Bay Bailey'e şöyle güzel bir yemek göndermelerini söyle. Ne olduğu önemli değil, kafana göre takıl. Ellerini çabuk tutsunlar.'' Telefonu zar zor kapatmayı başardı, ardından dudaklarını sımsıkı kapatmış, gergin ve ciddi bir ifadeyle şifonyere doğru gitti ve en alt çekmeceyi açtı. ''Şuna bak'' dedi, elinde pembe çizgili bir kumaş parçası tutuyordu. ''Pantolon'' diye bağırdı ciddi bir ifadeyle, ''şuna bakın!'' Elinde pembe bir bluz, kırmızı bir kravat ve bir Buster Brown yakalığı tutuyordu. ''Şuna bakın!'' diye tekrarladı. ''Townsend'ların sirk balosu için kostüm. Ben de fillere su taşıyan küçük bir çocuk oluyorum.'' Perry kendisiyle çelişerek bundan etkilendi. Bir dakika düşündükten sonra ''Ben Jül Sezar olacağım.'' dedi. ''Gitmeyeceğini sanıyordum.'' dedi Macy. ''Ben mi? Elbette gidiyorum. Hiçbir partiyi kaçırmam. Sinirleri iyi gelir. Tıpkı kereviz gibi.'' ''Sezar ve sen.'' diye dalga geçti Bailey. ''Sezar olamazsın. Onun sirkle hiçbir alakası yok. Sezar'ın Shakespeare'i. Bir palyaço olarak gitsen.'' Perry, ''Hayır'' dercesine kafasını salladı. ''Hayır, Sezar olarak gideceğim.'' ''Sezar? Elbette, savaş arabası.'' Bailey durumu çaktı. ''Tamam, iyi fikir.'' Perry bir şey arıyormuşçasına odayı kolaçan etti. ''Bana bir bornoz ve şu kravatı verin.'' dedi sonunda. Bailey şöyle bir düşündü. ''Hayatta olmaz. Tabii ki olur. Tek ihtiyacım olan bunlar. Sezar tam bir barbardı. Eğer Sezar olarak gidersem beni dışarı atmaya cesaret edemezler.'' Kafasını yavaşça sallayarak ''Hayır'' dedi Bailey. ''Bir kostümcüden kostüm al. Mesela Nolak'tan. Kapanmıştır. Sen yine de bir bak.'' Yaklaşık 5 dakika telefonda oyalandıktan sonra telefondaki yorgun ve kısık ses Perry'i kendisinin Bay Nolak olduğuna inandırmayı başardı ve Townsend'ların balosundan dolayı saat 8'e kadar açık olduklarını söyledi. Bu durum kesinleştikten sonra Perry bol miktarda filaminyon yedi ve son şampanya şişesinin 1/3'lük kısmını kafaya dikti. Saat 8:15'te Clarendon'ın önünde bekleyen uzun şapkalı adam Perry'i arabasını çalıştırmaya uğraşırken buldu. "Donmuş," dedi Perry bilgiçlik taslayarak. ''Soğuktan donmuş. Soğuk havadan dolayı.'' ''Donmuş ha?'' ''Evet, soğuk hava onu dondurmuş. Çalıştıramıyor musun?'' ''Hayır, bırakalım yaza kadar burada dursun. Sıcak Ağustos günlerinden biri buzunu tamamen çözer. Burada mı bırakacaksın?'' ''Evet, kalsın burada. Çalabilmesi için hırsızın epey ateşli olması gerek. Bana bir taksi çağır.'' Uzun şapkalı adam bir taksi çağırdı. ''Nereye efendim?'' ''Kostümcü dostumuz Nolak'a.'' Bayan Nolak, kısa boylu ve aciz görünümlü bir kadındı ve 1. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra bir süre yeni uluslardan birinin vatandaşlığına katılsa da, durulmayan Avrupa şartlarından dolayı nereli olduğuna dair bir fikri yoktu. Gündelik işlerini yaptığı dükkan oldukça loş ve ürpertici bir yerdi. Burası Çinli yüksek memurların kıyafetleriyle ve kağıttan yapılmış, tavandan sarkan devasa kuşlarla doluydu. Çok net görünmeyen arka taraftaysa, gözleri olmayan bir sürü maske Perry'e bakıyordu. Ayrıca orada taçlarla, asalarla, mücevherlerle, kocaman korsajlarla, boyalarla, yapma saçlarla, her renkten perukla dolu cam kutular vardı. Peri dükkana girdiğinde Bayan Nolak ona göre yorucu olan günün son dağınıklıklarını pembe ipek çoraplarla dolu olan çekmeceye kaldırıyordu. ''Nasıl yardımcı olabilirim?'' dedi karamsar bir şekilde. ''Şu savaş arabasını kullanan Jules Hur'un kostümünü mü istiyorsunuz?'' Bayan Nolak oldukça üzgündü çünkü elinde hiç Jules Hur kostümü kalmamıştı. Acaba Townsend'ların balosu için miydi? Öyleydi nitekim. ''Kusura bakmayın'' dedi Bayan Nolak. ''Fakat sirke uygun olabilecek herhangi bir şeyin elimde kaldığını sanmıyorum. Bu bir sorundu.'' ''Hımm'' dedi Peri. Aklına aniden bir fikir geldi. ''Eğer bir parça çadır beziniz varsa çadır kılığında da gidebilirim.'' ''Maalesef bizde bu tarz şeyler bulunmuyor. Belki de bir hırdavatçıya gitmelisiniz fakat elimizde çok güzel konfederasyon askerleri var.'' ''Hayır hayır asker olmaz.'' Ve oldukça yakışıklı bir kralım var. Hayır, dercesine kafasını salladı. Bazı beyler, diyerek umutla devam etti Bayan Nolak. Bazı beyler, silindir şapkalar ve kuyruklu ceketler giyip sirk yöneticisi olarak gittiler. Ancak şapkalar da tükendi. Takma bıyıkla gitmek isterseniz eğer elimde tam da ona yetecek kadar peruk var. Hayır, ben eşsiz bir şey istiyorum. Eşsiz bir şey. Bir bakalım. Pekala. Bir aslan kafası, bir geyik ve bir de deve var. Deve mi? Bu fikri duyan Peri, hayallere çoktan dalmıştı bile. Evet, ancak bunun için iki kişi gerekiyor. Deve ha. İşte bu. Bir bakayım. Deve durduğu üst raftan getirildi. İlk bakıldığında kuru, kadavramsı bir kafa ve büyükçe bir hörgüçten ibaretmiş gibiydi. Ancak tamamen açıldığında koyu kahverengi ve oldukça çirkin görünüme sahip bir beden çıktı içinden. Kalın, pamuğumsu bir kumaştan yapılmıştı. Deve kostümünü boydan boya göstererek, ''Görüyorsunuz, bunun için iki kişi şart.'' diye açıkladı Bayan Nolak. ''Eğer bir arkadaşınız varsa onunla birlikte giyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki kişinin giymesi gerektiği pantolona benzer şeyler var burada. Bir çift öndeki kişi için, bir çift de arkadaki kişi için.'' Öndeki kişi şu gözlerden dışarıya bakarak yürür ve arkadaki kişi de onu takip eder. ''Bir takın da görelim.'' diye buyurdu Peri. Bayan Nolak hiç itiraz etmeden devenin baş kısmını kafasından aşağı geçirdi ve benekli kedilere benzeyen suratını sert hareketlerle sağa sola çevirdi. Peri büyülenmişti. ''Bir deve nasıl ses çıkarır peki?'' ''Ne?'' dedi Bayan Nolak. Biraz kirlenmiş yüzünü çıkarırken, ''Nasıl bir ses mi? Anırır gibi herhalde. İzin verin aynada bir bakayım.'' Peri geniş bir aynanın önünde kostümün kafa kısmını taktı ve sağa sola çevirerek ona bir değer biçmeye çalıştı. Loş ışıktaki görüntüsü oldukça tatmin ediciydi. Devenin yüzü adeta bir karamsarlık abidesiydi. Sayısız çizgiyle donatılmıştı. Ve kabul etmek gerekiyor ki kaplamanın tuhaflığı diğer develerinkine göre oldukça açıktı. Aslında temizlenmesi gerekiyordu. Ancak oldukça kendine hastı. Gösterişliydi. Hiçbir şeyiyle olmasa bile gölgeli gözlerinin içinde saklanan aç bakışla ve suretindeki melankolik duruşla herhangi bir ortamda rahatlıkla tüm dikkatleri üstüne çekebilirdi. Dediğim gibi, İki kişi olmanız gerekiyor, dedi Bayan Nolak yeniden. Peri, denemek amacıyla devenin bedenini ve bacaklarını dikkat ederek topladı ve kendine sardı. Arka bacaklarını beline bir kemer gibi doladı. Üstündeki duruşu berbattı, oldukça riayetsizdi. Orta çağda ruhunu şeytana satarak canavara dönüşen eski bir keşişin portresini andırıyordu. En çok da bir battaniye üzerinde kalçalarının üstünde oturan kambur bir ineğe benziyordu. ''Hiçbir şeye benzemiyor.'' dedi Peri hüzünle. ''Hayır.'' dedi Bayan Nolak. ''Görüyorsunuz ya işte iki kişi olması gerek.'' Peri'nin aklına bir fikir geldi. ''Bu akşam bir buluşmanız var mı?'' ''Ah, aklınızdan bile geçirmeyin.'' ''Hadi ama.'' dedi Peri cesaretlendirerek. ''Elbette yapabilirsiniz. Buraya gelin bakayım. Evet, şu bacakların içine girin.'' Kadının bacaklarını zorla yerleştirdi ve iyice gerdi. Fakat Bayan Nolak hiç istemiyordu. Geri geri yürüdü. Ah, hayır! Hadi ama, eğer istersen sen önde olabilirsin ya da yazı tura atabiliriz. Emin ol, tüm bu zahmete değecek. Bayan Nolak dudaklarını sıkıca kapattı. Yeter artık, dedi kadın, hiçbir çekingenlik göstermeden. Daha önce hiçbir beyefendi bu şekilde davranmamıştı bana. Kocam... Bir kocan mı var? Diye sordu Peri. Nerede? Evde. Telefon numarasını söylesene. Bir süre dil döktükten sonra Nolakların ev numarasını aldı ve o gün daha önce konuşmuş olduğu yorgun ve kısık sesle yeniden iletişim kurdu. Fakat Bay Nolak her ne kadar hazırlıksız yakalansa ve Peri'nin kıvrak zekası karşısında ne yapacağını bilemese de kararından vazgeçmedi. Bay Parkhurst'u kırmayacak bir dille devenin arka kısmı olma konusunda ona yardımcı olamayacağını belirtti. Peri telefonu kapatınca, daha doğrusu telefon yüzüne kapatılınca düşünmek için sandalyeye oturdu. Arayabileceği arkadaşlarının isimlerini düşünmeye başladı ve aklına birden Betty Metal geldi. Duygusal bir düşünceye kapıldı, ona sorabilirdi. İlişkileri bitmişti ama bu son ricayı geri çeviremezdi. Elbette çok bir şey değildi kısa bir akşam için onun sosyal zorunluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak. Eğer ısrar ederse devenin ön tarafında durabilirdi ve kendisi de arkaya geçebilirdi. Cömertliği hoşuna gitmişti. Hatta orada bütün dünyadan saklı, devenin içinde bir an barışacaklarına dair pembe düşler kurmaya bile başlamıştı. Artık karar versen iyi olur. Birden kulaklarında çınlayan Bayan Nolak'ın burjuva sesi onu tatlı hülyalarından çıkararak harekete geçmesini sağladı. Telefona gidip Madden'ların evini aradı. Bayan Betty dışarıdaydı, yemeğe çıkmıştı. Daha sonra tam her şey bitti derken devenin arkası olacak kişi meraklı bir tavırla mağazaya girdi. Oldukça bakımsız ve sefil bir görüntüsü vardı. Şapkası kafasından aşağı düşmüş bir şekilde duruyordu ve çenesi göğsüne yakındı. Paltosu paçalarına değiyordu. Kurtuluş ordusunun tüm yardımseverliğine rağmen bir hayli bitik ve perişandı. Taksi şoförü olduğunu ve beyefendinin kendisini Clarendon Oteli önünden kiraladığını söyledi. Beyefendi ona dışarıda beklemesini söylemiş, ancak bir süre bekledikten sonra içinden bir ses, beyefendinin arka kapıdan sıvışarak onu dolandırmaya çalıştığını da söylemiş ki bazen beyefendiler bu tarz şeyler yapıyorlardı. Bundan dolayı içeri girip kontrol etmek istemiş. Üç ayaklı tabureye oturdu. Peri haşince, ''Bir partiye gelmek ister misin?'' diye sordu. ''İşe dönmek zorundayım.'' diye cevapladı taksi şoförü kederlenerek. ''Çalışmam gerekiyor. Oldukça güzel bir parti olacak. Benimki de fena bir iş sayılmaz. Hadi ama.'' dedi Peri. ''İnadı bırak şimdi, bak çok güzel olacak.'' Deveyi eliyle kaldırarak gösterdi. Taksi şoförü kostüme küçümseyerek baktı. Peri kumaşın içinde telaşla bir şeyler aradı. Bak! Diye bağırdı coşkuyla. Devenin belirli bir kısmını tutarak. Bu senin kısmın, konuşmana bile gerek yok. Tek yapman gereken yürümek ve bazen de oturmak. Oturma görevinin tümü sana ait. Bir düşün, ben hep ayakta duracakken sen ara sıra oturabileceksin. Sadece yere uzandığımız zaman oturma fırsatı bulabileceğim ve sense istediğin zaman oturabileceksin, anlıyor musun? Bu şey de ne? Diye sordu taksi şoförü kuşkuyla. Kefen falan mı? Yok artık, dedi Peri içerleyerek. Bir deve. Ne? Peri daha sonra bir miktar paradan bahsedince konuşma daha gerçekçi bir hal aldı. Peri ve taksi şoförü deveyi aynanın önünde denediler. ''Sen kendini göremiyorsundur şimdi'' dedi Peri, göz deliklerinden dışarı gergin bir şekilde bakarken. ''Fakat dürüst olmak gerekirse moruk, oldukça iyi görünüyorsun, inan bana.'' Hörgüçten çıkan homurtu sesi bu iltifatın hiç de inandırıcı olmadığını belirtiyordu. ''Gerçekten çok iyi görünüyorsun'' diye coşkuyla tekrarladı Peri. ''Biraz dolaş bakalım.'' Arka bacaklar, sanki bir kedi deve avını yakalıyormuş hissini uyandırırcasına ileri doğru hareket etti. Hayır, yanlara doğru ilerle. Devenin kalçaları düzgün bir şekilde kıpırdadı. Bir hula hoopçu görse epey kıskanırdı. Nasıl, çok iyi değil mi diye sordu Peri, Bayan Nolak'a dönerek. Onaylanmak istiyordu. Oldukça sevimli, dedi Bayan Nolak. Öyleyse alıyoruz, dedi Peri. Peri, kostüm paketini koltuk altına sıkıştırdı ve mağazadan ayrıldı. Arabanın arka koltuğuna yerleşen Peri, hadi bakalım, partiye gidiyoruz, dedi. Hangi parti? Kıyafet balosuna. Peki, nerede bu parti? Bu yeni bir sorun demek oluyordu. Peri hatırlamaya çalıştı. Ancak tatil boyunca parti düzenleyen tüm kişilerin isimleri kafasının içinde uçuşuyordu. Partiyi Bayan Nolak'a sorabilirdi fakat pencereden dışarı bakınca mağazanın ışığının kapalı olduğunu gördü. Bayan Nolak'tan geriye kalan tek şey, karlarla kaplı sokağın alt kısmında kaybolmaya başlayan karaltısıydı. Şehir dışına sür, dedi kendinden bir hayli emin Peri. Bir parti görecek olursan hemen dur, aksi takdirde oraya varacak olursak ben sana söylerim. Puslu hayallere dalan Peri'nin aklı yeniden Betty'ye kaydı. Onunla hayali bir anlaşmazlık kurmuştu kafasında. Betty, devenin arkası olmamak için diretiyordu ve bundan dolayı partiye gitmeyi reddediyordu. Peri tam serin bir şekerleme yapacaktı ki taksi şoförü onu kolundan tutarak sarstı ve uyandırdı. Burası olabilir. Uyku sersemi Peri dışarıya şöyle bir baktı. Kaldırımın köşesindeki taştan başlayıp gri taş eve kadar uzanan çizgili bir tente vardı ve evin içinden kaliteli caz müziğinin davul tınıları geliyordu. Peri, Howard Tate'lere ait olan bu evi tanıdı. Tabii ya, dedi. Ta kendisi. Bu akşamki Tate partisi. Tabii herkes geliyor. Baksana, dedi taksi şoförü. Endişeli bir şekilde tenteye bakıyordu. Buraya geldiğim için bu insanların benimle alay etmeyeceğine eminsin, öyle değil mi? Peri kendini toplayarak ciddileşti. Eğer biri sana bir şey söylerse, benim kostümümün bir parçası olduğunu söyle. Kendini bir birey olarak değil de bir nesne olarak düşünmek taksi şoförünü rahatlattı. Pekala, dedi gönülsüz bir şekilde. Peri tentenin korunağı altında durdu ve deveyi paketinden çıkardı. Hadi gidelim, diye komut verdi. Birkaç dakika sonra aç ve melankolik görünümlü, ağzından ve heybetli hörgücünden dumanlı hava çıkaran bir devenin Howard Tate malikanesine giriş yaptığı, doğruca balo salonuna geçtiği ve apışıp kalan garsonun yanından geçerken tek bir horultu bile çıkarmadığı görülebilirdi. Bu alışılmışın dışında kalan sevimsiz yaratığın yürüyüşü uygun adımla koşuşturma arasında bir yerdeydi. Aslında kelimenin tam anlamıyla topallıyordu. Deve topallayarak yürüyordu ve yürürken devasa bir akordeon gibi açılıp kapanıyordu. Toledo'da yaşayan tüm insanların bildiği üzere kasabanın en dişi insanları Howard Tate ailesinin üyeleridir. Bayan Howard Tate, Toledo'lu bir Tate olmadan önce Chicago'lu bir Todd'du ve aile, Amerikan aristokrasisinin damgası haline gelen, sıradanlık görüntüsünün arkasına sığınarak numara yapan bir aileydi. Tate'ler domuzlardan ve çiftliklerden bahsedip, bunların sizi eğlendirmediğini fark ettiklerinde, yüzlerini ekşittikleri noktaya kadar gelmişlerdi. Akşam yemeğine misafir olarak dostları yerine hizmetçileri tercih ederler, çaktırmadan çok para harcarlar ve rekabet duygularını kaybettiklerinden dolayı hayatlarına oldukça sıkıcı bir şekilde devam ederler. Bu gece küçük Millicent Tate için her kesime hitap eden bir dans partisi veriliyordu fakat partideki dansçıların çoğu ya okuldan ya da üniversiteden arkadaşlarıydı. Genç evlilerin çoğu, Talio kulübündeki Towsent'ların sirk balosunda takılıyordu. Bayan Tate, balo salonunda dolanıyor, gözleriyle Millicent'ı izliyor ve onun bakışlarını yakaladığı zaman gözlerinin içi gülüyordu. Yanında duran iki şakşakçı, Millicent'ın ne kadar güzel bir çocuk olduğunu söylüyordu. Tam bu sırada Bayan Tate'in eteği, 11 yaşındaki kızı Emily tarafından sıkıca çekiştirildi. ''Oo!'' diye bağıran küçük kız kendisini annesinin kollarına attı. ''Ne oldu Emily, sorun ne?'' ''Anneciğim!'' dedi Emily, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. ''Merdivende bir şey var!'' ''Ne?'' ''Orada merdivenlerin başında bir şey var anneciğim. Sanırım kocaman bir köpek ama köpeğe de benzemiyor.'' Çakçakçı adamlar sevimli bir şekilde başlarını iki yana salladılar. ''Anneciğim şeye benziyor, bir deveye!'' Bayan Tate güldü. Canım, gördüğün şey bildiğimiz bir gölge, hepsi bu. Hayır, gölge falan değildi, dev gibi bir şeydi anneciğim. Başka gelen var mı diye bakmak için aşağı iniyordum ve bu köpeğe benzeyen şey de yukarı çıkıyordu. Aslında çok komikti anneciğim, sakat gibiydi. Daha sonra beni gördü ve hırıltılı bir ses çıkardı. Ardından da tepe taklak yere düştü, ben de kaçtım. Bayan Tate gülmeyi bıraktı. Çocuk bir şey görmüş olmalı, dedi. Şakşakçı adamlar da aynı kanıdaydı ve dışarıdaki boğuk sesler içeriden duyulmaya başlayınca kapının yanındaki üç kadın içgüdüsel olarak geri adım attı. Koyu kahve bir karaltı köşeyi dönüp içeri girdiğinde soluğu kesilen üç kadının sesi duyuldu ve gördükleri şey onlara aç bir şekilde yukarıdan bakan kocaman bir yaratıktı. "Aa!" diye bağırdı Bayan Tate. Diğer kadınlar da koro halinde "Ay!" diye bağırdı. Deve birden sırtını kamburlaştırdı ve soluğu kesilen kadınların sessizliği çığlığa dönüştü. "Aa! Şuna bakın! O da ne?" Dansı yarıda bıraktılar ve dans edenler koşup gelerek bu davetsiz misafir hakkında farklı bir izlenime sahip olduklarını gösterdi. Genç misafirlerin akıllarına gelen ilk şey bunun partiye renk katmak amacıyla kiralanan bir sirk gösterisi olduğuydu. Uzun pantolonlu çocuklar bu şeye küçümseyerek baktılar. Ellerini ceplerine atmış dolanıyorlardı. Zekalarıyla alay edildiği konusunda hemfikirdiler. Fakat kızlar neşeli çığlıklar atıyordu. "Bu bir deve!" Ama hiç komik değil. Deve tereddütle durdu. Sağa sola doğru sallanıyordu. Kapıdan şöyle bir bakıp etrafa göz gezdirdi. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor gibiydi. Sonra ani bir karar almış gibi odadan süratle ayrıldı. Alt kattaki kütüphaneden yeni çıkan Bay Howard, koridorda genç bir adamla çene çalmaktaydı. Birden üst kattaki bağırışmalar duyuldu ve neredeyse iki saniye sonra telaşla bir yerlere koşuşturan, koca kahverengi yaratığın merdivendeki görüntüsüyle patırtı seslerinin gelmesi bir oldu. "Bu da neyin nesi?" dedi Bay Tate şaşkınlıkla. Yaratık aşırı derecede soğukkanlı görünmeye çalışarak ve asaleti elden bırakmayarak randevusuna son dakikada yetişmeye çalışırmış gibi tuhaf yürüyüşüyle ön kapıya doğru gitti. Aslında ön bacakları koşmaya başlamıştı bile. "Buraya bak," dedi Bay Tate sert bir şekilde. "Buraya! Butterfield, yakala şunu, yakala hemen." Genç adam devenin arka tarafını iki koluyla tuttu ve daha fazla ilerleyemeyeceğini fark eden ön taraf pes etti. Bu sırada bir yığın genç misafir alt kata iniyordu ve Bay Tate'in kafasında 40 tilki dolaşıyordu. Bu kostümün altında usta bir hırsızdan tutun da kaçmış bir deli olma ihtimaline varıncaya kadar her şeyi düşünmüştü. Genç adama kesin emri verdi. "Tut onu. Buraya getir, birazdan anlarız." Deve kütüphaneye girmeye razı oldu ve kapıyı kilitledikten sonra Bay Tate masanın çekmecesinden bir tabanca çıkardı ve genç adama devenin başını çıkarmasını söyledi. Ardından derin bir oh çekerek tabancayı yerine koydu. Büyük bir heyecanla, "Ah, Perry Parkhurst bu," dedi. "Yanlış partiye geldik Bay Tate," dedi kuzuya dönen Perry. "Umarım sizi korkutmamışımdır." "Yani bizi epeyce gerdin Perry." Sonra durumu anladı ve "Sanırım Townsend'ların balosuna gidiyordum," dedi. "Evet, asıl fikir buydu. Bay Butterfield'ı size tanıtmama izin verin Bay Parkhurst." Ardından yüzünü Perry'e dönen Bay Tate, "Butterfield birkaç günlüğüne bizimle kalıyor." "Bir an için evleri ayırt edemedim," diye mırıldandı Perry. "Kusura bakmayın lütfen." "Hiç sorun değil. Herkesin başına gelebilecek bir durum. Benim de bir palyaço kıyafetim var. Biraz sonra ben de o tarafa geçeceğim." Butterfield'a dönerek, "Sen de fikrini değiştirip bizimle gelsen iyi edersin," dedi. Genç adam bu teklifi reddetti, yatacaktı. "Bir şey içer misin Perry?" diye sordu Bay Tate. "Olur, teşekkürler. Şöyle bakalım," diye devam etti Tate hızlı bir şekilde. "Şurada duran arkadaşını tamamen unutmuşum. Devenin arka kısmını kastediyordu. Kabalık etmek istemedim. Tanıdığın biri mi, dışarı çağırsana." "O benim arkadaşım değil," diye açıkladı Perry alelacele. "Onu parti için kiraladım." "O da bizimle içer mi?" Perry arkasına dönerek, "İçer misin?" diye sordu. Kısık bir ses onayladı. "Tabii ki içer," dedi Bay Tate içtenlikle. "Deve dediğin kendisine 3 gün yetecek kadar içebilmelidir." "Şunu söylemeliyim ki," dedi Peri gergince, bu partiye uygun kıyafeti olmadığı için dışarı çıkamaz. Eğer şişeyi bana verebilirseniz, ben de ona içmesi için uzatabilirim. Kostümün altından gelen ağız şapırdatma sesleri bu fikri onaylar nitelikteydi. Bir uşak şişelerle, kadehlerle ve bir tirbuşonla geldi. Şişelerden biri devenin arka tarafına uzatıldı. O ana kadar sesi hiç çıkmayan misafirin sık aralıklarla uzun uzun içkisinden yudumladığı artık duyulabiliyordu. Bu şekilde bir saat güzelce geçti. Saat 10 olduğunda Bay Tate gitme zamanının geldiğini fark etti. Tate palyaço kıyafetini giyerken Peri de devenin kafasını geri taktı. Tate malikanesi ile Talio kulübü arasındaki sokağa yalpalayarak yürüdüler. Sirk balosu tüm hızıyla devam ediyordu. Balo salonunun üstüne muhteşem bir çadır gerilmiş, duvarlar boydan boya gösterinin sirkvari yanını ortaya çıkaran rengarenk kabinlerle süslenmişti. Ancak şu an bu alanlar bomboştu ve pist bağırışan, gülüşen, genç ve renkli bir kalabalıkla doluydu. Soytarılar, sakallı kadınlar, akrobatlar, eğersiz at binicileri, sirk eğitmenleri, dövmeli adamlar, savaş arabası sürücüleri vardı. Townsendlar partilerinin başarısını garantilemekte kararlıydılar. Bu yüzden evlerinden gizlice bir sürü likör getirtmişlerdi ve şu an bu likörler su gibi içiliyordu. Yeşil bir kurdele, "Yeşil şeridi takip edin," diyen oklar ve işaretlerle yeni gelenleri yönlendirmek için balo salonunun duvarını boydan boya dolaşıyordu. Yeşil şerit insanları koyu yeşil şişelerin, sek punch'ın ve sert punch'ın olduğu bara doğru yönlendiriyordu. Barın üstündeki duvarda kırmızı ve epeyce dalgalı olan başka bir ok vardı ve altında da şu slogan: "Şimdi bu oku takip edin." Ancak böylesi lüks kostüm bolluğunun ve etrafın şaşasının içinde bile devenin girişi tüm gözleri kendine çevirmeyi başardı. Peri'nin etrafı meraklı ve kahkahalara boğulmuş bir kalabalıkla çevrilmişti. Herkes kapı aralığında beliren bu aç ve melankolik bakışı yaratığın kim olduğunu anlamaya çalışıyordu. Daha sonra Peri kabinlerden birinin önünde komik bir polisle konuşan Betty'yi gördü. Betty, Mısırlı bir yılan eğiticisi kılığına girmişti. Koyu kumral saçları örülmüş ve arasından pirinç halkalar geçirilmişti ve oryantal bir taçla bıraktığı etki en üst seviyeye ulaşmıştı. Açık tenli yüzü, yumuşak zeytin rengiyle aydınlatılmıştı. Kolları ve yarım ay halindeki sırtı, zehir yeşilinde tek göze sahip yılanlarla süslenmişti. Ayaklarında sandaletler, eteğinde ise dizlerine kadar uzanan bir yırtmaç vardı. Böylece her adımında çıplak ayak bileklerinin üstüne resmedilmiş başka ince yılanlar da görülebiliyordu. Boynunda parlak bir kobra vardı. Her şeyiyle göz alıcı bir kostümdü. Kendinden daha yaşlı kadınlar arasında gerginlik yaratıp uzaklaşmalarına sebep olan ve daha belalı tiplerin ise "bu kadar da olmaz" ya da "bunlara da bir dur denmeli artık" diyecekleri türdendi. Ancak Peri, devenin dışarıyı zar zor görebildiği gözleriyle kızın yalnızca göz alıcı, heyecanla parlayan yüzünü ve her zaman bir grup içinde onu dikkat çekici kılan kıvrak hareketler içerisindeki kollarını gördü. Kızın bu cazibesi onu kendine getirdi. Gündüz yaşananlar gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçti, içinde bir öfke patlak verdi. Bir tarafı onu kalabalığın içinden çekip almak isterken kıza doğru yürümek için hareketlense de heyecanına yenik düşüp devenin arka tarafını yerinden kalkması için uyarmayı akıl edemedi. Sadece kafasını biraz daha yaklaştırmakla yetinmek zorunda kaldı. Ancak bu sırada daha önce bir günlüğüne Peri'yi parmağında oynatmış kahpe kısmet, onu kendisine sunduğu bu tek günlük eğlence için ödüllendirmek istiyordu. Kısmet, yılan oynatıcısının gözlerini deveye çevirtmeyi başardı. Kızın yanındaki adama doğru eğilerek, "Bu kim, şu deve?" diye sordu. "Hiçbir fikrim yok." Ancak Warburton isimli tıfıl bir adam her şeyi biliyordu ve eteğindeki taşları dökme cesaretini gösterdi. "Bu deve, Bay Tate'le birlikte geldi," dedi. Bir süredir Tate'lerde kalan New Yorklu mimar Warren Butterfield olabilir. Betty Medill'in içinde bir şeyler kıpırdandı. Kasabalı kızın ziyarete gelen bir adama duyduğu o yıllanmış duygular. "Aa," dedi bir süre durduktan sonra. Bir sonraki dansın sonunda Betty ve partneri devenin hemen yanındaydı. arsızlık o gecenin olayıydı. Bu cesaretle hareket eden Beti devenin burnunu nazikçe okşadı. Merhaba ihtiyar deve. Deve huzursuzca kıpırdandı. Benden korkuyor musun? Dedi Beti kaşlarını kaldırarak. Korkma. Görüyorsun ya ben bir yılan eğiticisiyim ama develerle de aram oldukça iyidir. Deve yere eğildi ve bu sırada kalabalıktan biri güzel ve çirkine atıfta bulundu. Bayan Tolson kalabalığın yanına yaklaştı. ''Aa Bay Butterfield'' dedi yardımcı olmak istercesine. ''Sizi az daha tanıyamıyordum.'' Peri tekrar yere eğildi ve tatmin olmuş bir şekilde maskesinin ardından gülümsedi. ''Yanındaki kim?'' diye sordu kadın. ''Ah'' dedi Peri. Sesi oldukça kalın ve tanınmayacak bir tondaydı. ''Bir arkadaşım Bayan Tolson, sadece kostümümün bir parçası.'' Bayan Tolson güldü ve oradan uzaklaştı. Peri tekrar Betty'ye döndü. ''Vay be!'' diye düşündü. ''Ne kadar da umurundayım. Ayrılığımızın daha ilk gününde hiç tanımadığı başka bir adamla flört ediyor.'' Ani bir istekle kızın omzuna yumuşakça dokundu ve kafasını koridora doğru salladı. Sanki kıza partnerini bırakıp kendisiyle gelmesini söylüyordu. ''Hoşça kal Russ!'' dedi kız. ''Bu yaşlı deve beni çağırıyor. Nereye gidiyoruz çirkin prens?'' Asil hayvan bir cevap vermedi. Fakat iri adımlarla yan merdivenlere doğru yürüdü. Kız orada yere oturdu, deve ise içerisinde sevimsiz bir karmaşıklığı ve hararetli bir tartışmayı barındıran birkaç saniyenin ardından kızın yanına çöktü. Arka bacakları rahatsız bir şekilde iki basamağa doğru uzanmıştı. ''Pekala yaşlı dostum'' dedi Betty neşeyle. ''Bizim güzel partimizi beğendin mi bakalım?'' Yaşlı dostun kafasını hoşnut olmuşçasına sallaması ve ayaklarıyla da neşeli bir tekme savurması partiyi iyi bulduğunu gösteriyordu. ''Hayatımda ilk defa bir adamın uşağıyla baş başa kalıyorum.'' dedi kız arka bacakları göstererek. ''Ya da her neyse işte.'' ''Ah!'' diye mırıldandı Peri. ''O kör ve sağır. Kendini engelli gibi hissediyor olmasın, istesen de yürüyemiyorsun.'' Deve kafasını üzgün bir şekilde salladı. ''Keşke bir şey söyleseydin.'' diye devam etti Betty tatlı bir şekilde. ''Benden hoşlandığını söyle deve. Benim güzel olduğumu, güzel bir yılan eğiticisine ait olmak istediğini söyle.'' Deve istiyordu. ''Benimle dans eder misin?'' Deve denemeye hevesliydi. Betty deveyle yarım saat geçirdi. Baloya gelen bütün adamlarla en az yarım saat geçirmişti. Aslında bu kadarı yeterliydi. Betty yeni bir adama selam verdiğinde orada bulunan bütün çaylak kızlar ortama makinalı tüfek girmiş gibi sağa sola kaçışmaya alışmışlardı. Yani Peri Parkhurst'e diğer adamların eriştiği mertebeyle ödüllendirilmişti. Kendisiyle şiddetli bir şekilde flört edilmişti. Balo salonunu dolduran devasa kalabalığın sesiyle hassas temellere dayanan bu huzur dolu ortam bozuldu. Kotilyon dansı başlıyordu. Betty ve Deve kalabalığa katıldı. Betty buğday tenli elini onu tamamen benimsediğini gösterircesine devenin omzuna attı. İçeri girdiklerinde çiftler çoktan duvarların yanındaki masalara oturmuşlardı ve fazlaca dolgun ve yuvarlak kalçalarıyla muhteşem bir eğersiz at binicisi gibi olan Bayan Tolson, dekorun tam merkezinde bir sirk yöneticisiyle duruyordu. Müzik grubuna bir işaret verdikten sonra herkes ayağa kalkarak dans etmeye başladı.
''Muhteşem değil mi?''
diye içini çekti Betty. ''Dans edebilecek gibi misin?'' Peri kafasını hevesli bir şekilde salladı. Kendini birden hayat dolu hissetti. Sonuçta burada sevdiği kızın yanında tanınmadan duruyordu, havalı bir şekilde dünyaya göz kırpabilirdi. Böylece Peri kotilyonda dans etti. Dans etti dedim ancak en çılgın caz dansından da daha ötede bir danstan bahsediyorum. Partnerinin ellerini omuzlarına koymak için epeyce zahmet çekti ve o kocaman kafasını kızın omzundan uysal bir şekilde sarkıtırken kız onu bir oraya bir buraya savuruyordu. Devenin arka bacakları da kendince dans ediyordu. Ustaca bir sağ bacağının üzerinde bir sol bacağının üzerinde hopluyordu. Dansın devam edip etmediğinden hiçbir şekilde emin olamayan arka bacaklar ne zaman müzik çalmaya başlasa bir dizi adımlar atarak dans ediyordu. Dışarıdan bakıldığında vaziyet şöyleydi. Devenin ön kısmı oldukça sakin duruyorken arka kısmı iyi kalpli bir gözlemcinin içinde sempatik duyguların uyanmasına sebep olacak şekilde enerjik bir tempoyla sallanıyordu. Bu haliyle diğerlerinden ayrılıyordu. İlk dansını oldukça uzun boylu bir kadınla sergiledi. Bu haliyle bir sopayı andıran bu kadın, neşeli bir şekilde üstünün samanla kaplı olduğunu söylüyor ve cilve yaparak deveye kendisini yememesi için yalvarıyordu. Deve kibarca, "Öyle tatlısın ki seni yememek için kendimi zor tutuyorum," dedi. Sirk yöneticisi her "Erkekler ayağa!" diye haykırdığında, Perry'nin gözleri karton bir sosisle ya da sakallı bir kadınla veya şansına kim denk geldiyse onunla birlikte olan Betty'yi arıyordu. Bazen Betty'ye ulaşmayı başarsa da genelde koşuşturmacası hüsranla son buluyor ve yoğun iç çekmelerle sonuçlanıyordu. Sıktığı dişlerinin arasından "Tanrı aşkına!" diye homurdandı Perry. Arkasına doğru "Canlan biraz. Eğer ayağını biraz hareket ettirmiş olsaydın bu sefer onu kapmış olabilirdim." "E sen de beni uyar o zaman." "Uyardım seni kahrolası. Buradan hiçbir şey göremiyorum. Tek yapman gereken beni takip etmek. Seninle yürümekle bir çuval kumu sürüklemek aynı şey. E belki de arkaya sen geçmelisin. Kapa çeneni. Eğer bu odadakiler seni keşfederse çok fena pataklayabilirler. Sürücü belgeni elinden alabilirler." Perry bu kadar rahat bir şekilde gaddarca davranarak kendisini de şaşırttı ve bu davranışı partnerine dumur etmişti. Oldukça mahcup olan adam, "Ne halin varsa gör," dedi. Sirk yöneticisi piyanonun üzerine çıkıp sessizliği sağlamak amacıyla elini salladı. "Ödüller!" diye bağırdı. "Toplanın bakalım." "Evet, hediyeler!" Herkes utana sıkıla bir çember oluşturdu. Bıyıklı bir kadın kılığında gelme cesaretini göstermiş olan oldukça güzel bir kız, gecenin en iğrenci ödülünü kendisinin alacağını düşünerek heyecandan titriyordu. Bütün bir öğleden sonrayı kalabalıktan uzak bir yerde dövme yaptırarak geçiren bir adam, kendisine söylenen "Bu ödülü kesin sen alırsın" lafını her duyduğunda küplere biniyordu. Sirk yöneticisi neşeyle, "Buraya kadar teşrif eden hanımlar ve beyler, harika zaman geçirdiğimiz konusunda hemfikir olduğumuza eminim. Şimdi de ödülleri vererek onurlandırılması gereken kişileri onurlandıracağız. Bayan Townsend benden ödülleri dağıtmamı rica etti. Pekala sevgili dansçılar, ilk ödül bu gecenin en çarpıcı ve en orijinal kostümünü giyen kişiye gidiyor." Tam o esnada sakallı kadın iç çekti ve saman balyası gibi görünen kadın kulaklarını dikti. "Şimdi eminim ki oy birliğiyle verdiğimiz kararı duyunca siz de bizimle hemfikir olacaksınız. İlk ödül Mısırlı bir yılan eğiticisi olan baş döndürücü bayan Betty Medill'e gidiyor." Çoğunluğunu erkeklerin yönettiği bir alkış tufanı koptu ve bayan Betty Medill, zeytin yeşiline boyanmış teninin altından yüzünün utançtan kızardığı belli olurken ödülünü almak için yürüdü. Sirk yöneticisi tatlı bakışları eşliğinde ona bir buket orkide uzattı. "Ve şimdi," diye devam etti etrafına bakınarak, "ikinci ödülümüzse hiç kuşkusuz ki gecenin en eğlenceli ve özgün kostümünün sahibine gidiyor. Bu ödül buraya ziyaret maksadıyla gelen ama burada daha uzun kalmasını umut ettiğimiz kişiye. Kısacası bütün akşam boyunca bizi güzel dansıyla ve aç bakışlarıyla eğlendiren asil deveye." Konuşması bitince durdu. Bu sırada salonda şiddetli bir alkış koptu ve atılan nidalar bunun yerinde bir karar olduğunu doğrular nitelikteydi. Kocaman bir kutu içerisindeki sıralı prolardan oluşan ödül, devenin yanına kondu çünkü deve ödülü bizzat alacak fiziksel rahatlığa sahip değildi. "Ve şimdi de," diye devam etti sirk yöneticisi, "kotilyonu sevinç ve ahmaklığın evliliğini kutlayarak sonlandıracağız. Düğün alayı için hizalanın bakalım. Güzel yılan yöneticisiyle asil deve öne geçsin." Betty neşeyle öne geçti ve zeytin yeşili kolunu devenin boynuna doladı. Arkalarında küçük oğlanlar, ufak kızlar, taşralı hüdükler, şişman hanımlar, zayıf adamlar, kılıç yutanlar, Borneolu vahşi adamlar, kolsuz ucubeler. Her biri heyecanlı, mutlu ve etraflarını saran ışıktan ve renklerden büyülenmiş, tuhaf perukların ve barbarlara özgü boyamaların altında yabancılaşmış tanıdık insanlardı. Hepsi yan yana dizildi. Trombon ve saksafon seslerinin coşkun bir biçimde İç içe geçtiği küfür gibi senkoplarla bezeli bir düğün marşıyla yürüyüş başladı. Sahneden inerken, "Memnun değil misin yoksa deve?" diye sordu Betty tatlı bir şekilde. Bir yılan eğiticisiyle evleneceğin için mutsuz musun yoksa? Deve sevincini ifade etmek için ön bacağının üstünde zıpladı. Papaz, papaz, papaz nerede? Diye bir ses yükseldi eğlencenin ortasından. Kim evlendirecek bunları? Yarı yarıya açılan kiler kapısından acele içinde yıllar önce Talia kulübünde garsonluk yapmış obez bir zenci olan Jumbo'nun kafası göründü. Ah Jumbo! Ya şu Jumbo'yu getirin, aradığımız adam o. Gelsene Jumbo, bizi evlendirmek istemez misin? Tamam, olur. Dört komedyen Jumbo'yu yakaladıkları gibi önlüğünü çıkarıp onu balo salonunun baş tarafındaki kürsüye götürdü. Yakalığını çıkarıp ters çevirdiler ve bir papazın yakalığına benzetmeye çalıştılar. Düğün alayı iki sıra oluşturdu ve bu iki sıranın ortasında damat ve gelinin geçebileceği bir koridor bıraktılar. Yüce Tanrım, diye kükredi Jumbo. Eski İncil'im yanımdaydı zaten, merak etmeyin. Cebinden eski bir İncil çıkardı. Oley, Jumbo'nun bir İncil'i var. Tıraş bıçağı da vardır kesin. Yılan oynatıcısıyla deve, oluşturulan neşeli koridordan alkışlar eşliğinde geçip Jumbo'nun önünde durdu. Kimliğin nerede deve? Peri'nin yanında duran bir adam onu dürttü. Ona bir kağıt parçası ver, herhangi bir şey işini görür. Peri aceleyle cebini karıştırdı, katlanmış bir kağıt parçası buldu, devenin ağzından dışarı uzattı. Jumbo kağıdı aldı ve elinde tutarak sanki ciddi bir şekilde inceliyormuş gibi yaptı. Bu senin özel deve kimliğin dedi. Yüzüklerinizi hazırlayın deve. Peri devenin içinde döndü ve arkasına bakarak bana bir yüzük ver Tanrı aşkına. Yok ki yüzüğüm, dedi. Gördüm, vardı. O elimden sık sık çıkarabileceğim bir şey değil. Eğer vermezsen seni öldürürüm. Ardından bir iç çekildi ve Peri elinde kocaman sahte elmastan yapılmış pirinç bir yüzük hissetti. Tekrar dürtüldü. Konuş hadi. Tamam, dedi Peri hemen. Neşeli bir ses tonuna sahip Betty'nin cevabını duydu ve böylesi ortamda bile kızın sesi onu heyecanlandırmaya yetti. Devenin postundaki bir yırtıktan elmas taşı olan yüzüğü dışarı uzattı, kızın parmağına takmaya çalıştı. Jumbo'nun söylediği eski sözleri tekrarladı. Hiç kimsenin bunun hakkında bir şey bilmesini istemiyordu. Aklındaki tek düşünce kimliğini açıklamak zorunda kalmadan burayı terk edebilmekti. Çünkü Bay Tate sırrını iyi saklamayı başarmıştı. Bu durum saygın bir adam olan Perry'nin yeni başlayan hukuk kariyerine oldukça aşağılayıcı bir leke sürebilirdi. Gelini kucaklayabilirsin. Maskeni çıkar ve gelini öp deve. Betty gülümseyerek dönüp karton dudaklarını okşamaya başlayınca kalbi içgüdüsel olarak hızlı bir şekilde çarpmaya başladı. Kendini kontrol edemediğini fark etti. Betty'ye sarılmamak ve kimliğini açıklayıp bir adım kadar uzağında duran dudaklara yapışmamak için kendisini zor tutuyordu. Birden çevrelerindeki gülüşmeler ve alkışlar kesildi. Salonu tuhaf bir sessizlik kapladı. Peri ve Betty şaşkın bir şekilde etrafa baktı. Jumbo gözlerini deveye dikmiş bakarken öyle bir ''Vay be!'' dedi ki tüm ilgiyi üstüne çekti. ''Vay be!'' dedi tekrar. Elinde tuttuğu devenin evlilik cüzdanına baktı. Öyle bir inceledi ki herkes merak içinde kaldı. O sessizlikte herkesin rahatlıkla duyabileceği şekilde ''Aa!'' dedi. ''Hakikaten de bu bir evlilik cüzdanı.'' ''Ne? Ha? Tekrar edebilir misin Jumbo? Okuma yazma bildiğine emin misin?'' Jumbo eliyle işaret ederek kalabalığı susturdu. Peri ne halt işlediğinin farkına varınca telaşa kapıldı. ''Evet!'' diye tekrarladı Jumbo. Bu kesinlikle bir evlilik cüzdanı ve taraflarda şu şekilde. Biri bu genç bayan Betty Medill, diğeri de bu Bay Peri Parkhurst. Soluklar kesildi, kalabalığın içinden homurdanma sesleri yükselirken tüm gözler deveye çevrildi. Betty hızla ondan uzaklaştı. Kahve gözlerinde öfke şimşekleri çakıyordu. Siz Bay Parkhurst müsünüz deve? Peri cevaplamadı. Kalabalık yanına yaklaştı ve ona dik dik baktı. Utançtan buz kesilmişti. Şom ağzı Jumbo'ya bakarken kartondan yapılmış suratı aç ve alaycı ifadesini koruyordu. ''Konuşsan iyi olur,'' dedi Jumbo yavaşça. ''Bu cidden çok önemli bir konu. Bu kulüpteki görevim dışında ben zaten papazlık yapıyorum. Siz zaten çoktan evlenmişsiniz.'' Daha sonra yaşanacak olaylar Talio kulübünün yıllıklarında sonsuza kadar kalacak. Orta yaşlı iri yarı evli kadınlar bayılmış, saf Amerikalılar sövüp saymış, hızla oluşan ve dağılan gruplardaki sosyeteye yeni tanıtılan korkmuş bakışlı kızlar gevezelik etmiş ve yangına körükle giden ama alçak tondaki konuşmalar büyük bir karışıklığın yaşandığı balo salonunda yankılanmıştı. Ateşli gençler Peri'yi ya da Jumbo'yu ya da kendilerini ya da birini öldüreceklerine dair yeminler ediyorlardı. Papazın çevresini sorular soran, tehditler savuran, öncelik talebinde bulunan, bozulan ilişkileri sıraya dizen, özellikle de bu yaşananların daha önceden ayarlandığına dair izler arayan amatör avukatlardan oluşan gürültücü bir kalabalık sarmıştı. Bir köşede Bayan Towson, Bay Howard Tate'in omzunda yavaş yavaş ağlıyordu. Bay Tate onu avutmaya çalışıyordu fakat bu oldukça boş bir çabaydı. Kendi aralarında sürekli "Hepsi benim hatamdı" diye yakınıyorlardı. Dışarıda karlarla kaplanmış yolda Bay Cyrus Medill, iki savaş arabası sürücüsünün arasında bir aşağı bir yukarı yürüyor, bazen öfkesini dışa vuran, ki burada yazmayacağım, şeyler söylüyor, çılgın savunmalar yapıyor ve asıl suçlunun Jumbo olduğunu söylüyordu. Adam bu akşam için Borneo'lu bir vahşi kılığına girmişti. En iyi sahne yönetmeni bile bu adamdan daha uygun bir aday bulamayacağını kabul edebilirdi. Bu sıradan olayın iki baş kahramanı sahnenin tam ortasında duruyordu. Betty Medill ya da Betty Parkhurst mu desek, öfkeden köpürüyordu ve etrafını çirkin kızlar sarmıştı. Daha güzel olanlar onun hakkında konuşmakla o kadar çok meşguldüler ki onunla ilgilenmiyorlardı bile. Karşı taraftaysa göğsünde sallanan kafası dışında deve kostümü olduğu gibi duran Peri vardı. Peri etrafını saran şaşkın ve kızgın adamlara ciddi bir şekilde karşı çıkarak suçsuz olduğunu söylemekle meşguldü. Tam onları suçsuz olduğuna inandırdığında biri tekrar evlilik belgesinden bahsediyor ve sorgulama yeniden başlıyordu. Toledo'nun ikinci güzeli olarak görülen Marion Cloud isimli bir kız Betty'ye söylediği bir şeyle konuyu dağıttı. "Pekala," dedi kız uyanık bir şekilde. "Hepsi geçer canım. Mahkemeler hiç sorgulamadan feshederler." Betty'nin kızgınlık gözyaşları aniden kesildi. Dudaklarını sıkıca birbirine kenetledi ve Marion'a taş kesilmiş gibi baktı. Ardından ayağa kalktı ve sağındaki ve solundaki destekçilerinin arasından geçerek doğruca odanın karşısında duran ve ona korku içinde bakan Peri'ye doğru yürüdü. Odayı tekrar sessizlik sardı. "Konuşmak için bana bir 5 dakikanı ayırabilir misin, yoksa planlarına bunu dahil edemez misin?" Kafasını salladı ancak ağzı kelimeleri şekillendiremiyordu. Kafasını soğukça onu takip etmesi için salladıktan sonra koridora doğru yürüdü ve kart oyunlarının oynandığı küçük bir odaya yöneldi. Peri kızın arkasından adım atmaya çalıştı ancak devenin arka tarafında bir hareket olmadığı için olduğu yerde kala kaldı. "Sen burada kal," dedi. "Kalamam," diye bir ses geldi devenin arkasından ve devam etti. "Benim çıkabilmem için önce senin çıkman gerek." Peri bir an duraksadı ancak kalabalığın meraklı bakışlarına daha fazla katlanamayacağını fark edince bir emriyle deve 4 ayaklarının üzerinde odadan dışarı dikkatlice çıktı. Betty onu bekliyordu. "Pekala," diye şiddetli bir şekilde konuşmaya başladı. "Ne yaptığını görüyor musun? Sen ve senin şu saçma belgen, onu almaman gerektiğini söylemiştim." "Canım ben..." "Bana canım falan deme. Bu saçma davranıştan sonra sahip olabilirsen gerçek karına söylersin. Ve sakın tüm bunları planlamamışsın gibi davranma. Sen de şunu çok iyi biliyorsun ki şu zenci uşağa para verdin. Şimdi de benimle evlenmeyi istememişsin gibi mi davranıyorsun?"
"Elbette hayır."
"Evet, kabul etsen iyi olur. Daha önce de denedin. Peki ya şimdi ne yapacaksın? Babam neredeyse aklını yitiriyordu. Eğer seni öldürmeye kalkışırsa haklı, tabancasını alıp seni kurşuna dizer. Eğer bu şey feshedilecek bile olsa bütün hayatım boyunca taşımam gereken bir yük haline gelecek." Peri alçak sesle Betty'nin az önce söylediklerini tekrar etmeden duramadı. "Ah deve, bütün hayatım boyunca bu güzel yılan eğiticisine hizmet etmek istemez misin?"
"Kapa çeneni!"
diye bağırdı Betty. Bir sessizlik oldu. "Betty," dedi Peri sonunda, "bizi bu durumdan kurtaracak tek bir şey var, o da benimle evlenmen."
"Seninle evlenmek mi?"
"Evet, gerçekten yapılacak tek şey." "Kapa çeneni. Seninle evlenmezdim, şayet, şayet."
"Biliyorum, şayet yeryüzünde kalmış son erkek bile olsa. Ama sen şanından başka bir şey umursamıyorsun."
"Şanım demek," diye bağırdı kız. "Şanımı tam da
Şimdi düşünmen ne kadar da hoş. Peki bunu o korkunç rumboyu tutmadan önce neden düşünmedin?
Peri ellerini umutsuzca birbirine kenetledi. Pekala, ne istiyorsan onu yapacağım. Tanrı biliyor ya, her şeyden vazgeçtim.
Ancak, dedi yeni bir ses, ben etmedim.
Peri ve Betty irkildi ve kız elini kalbine götürdü. Tanrı aşkına bu da neyin nesiydi?
Benim, dedi devenin arka tarafı.
Bir dakika sonra Peri devenin postunu üzerinden çıkardı ve ortaya hamurumsu yumuşak teni olan bir adam çıktı. Üstündeki kıyafetler sırılsıklamdı ve eli neredeyse boş olan bir şişenin üstünde kilitlenmişti.
Ah! Diye bağırdı Betty. Bu şeyi beni korkutmak için mi buraya getirdin? Bana bu berbat insanın sağır olduğunu söylemiştin.
Devenin arkası rahatlamış bir şekilde sandalyenin üstüne oturdu. Benim hakkımda bu şekilde konuşmayın hanımefendi. Ben herhangi biri değilim. Ben sizin kocanızım.
Koca?
Bu ünlem Betty ve Peri'den aynı anda çıkmıştı. Tabii şu tuhaf adam ne kadar kocansa ben de o kadar kocanım. O kafası dumanlı zenci sizi yalnızca devenin ön kısmı ile evlendirmedi. Sizi bütün deve ile evlendirdi. Ayrıca o parmağına taktığın yüzük de benim yüzüğüm. Küçük bir çığlıkla kız parmağındaki yüzüğü çıkarıp var gücüyle yere fırlattı. Bu olanlar da nedir diye sordu Peri şaşkın bir şekilde. Olanlar şöyle, ya bana hakkımı verirsin ya da ben de seninle birlikte bu kadınla evli olduğumu iddia ederim. Peri ciddi bir şekilde Betty'ye dönüp bu iki kocan olduğu anlamına gelir. Ardından Peri için gecenin en önemli anı geldi, çattı. Kumar masasında varını yoğunu oynama sırası gelmişti. Bu onun son şansıydı. Ayağa kalktı, önce bitkin görünen ve dehşet içinde kalmış Betty'ye, ardından sandalyesinde bir o yana bir bu yana sallanan şahsa kararsız bir şekilde baktı.
Pekala, dedi Peri yavaşça devenin arkasına. Kızı alabilirsin.
Betty sana seninle olan evliliğimizle ne kadar az ilgilendiğimi ve bu evliliğin tamamen bir kaza olduğunu bu şekilde kanıtlamış oluyorum. Benim karım olduğun iddiasından tamamen vazgeçiyorum ve seni, yüzüğünü taktığın bu adama, yasal kocana veriyorum. Bir sessizlik oldu ve korku dolu iki çift göz ona doğru baktı. Hoşça kal Betty, dedi üzgünce. Yeni bulduğun mutluluğun içinde kaybolup da beni unutma. Yarın sabah treniyle batıya gideceğim. Benim hakkımda iyi şeyler düşün Betty. Son bir bakış attıktan sonra sırtını onlara döndü ve kapı koluna elini koyduğunda başı göğsüne değiyordu. Kapı kolunu çevirirken, ''Hoşça kal'' diye tekrarladı. Ancak tam o sırada yılanlar, ipek gibi kumral saçlar, her şey şiddetli bir şekilde onun üstüne doğru savruldu.
''Ah Peri, lütfen beni bırakma! Peri, Peri beni de yanında götür!''
Kızın gözyaşları Peri'nin yüzüne akmıştı. Sakin bir şekilde oğlan kollarını kıza doladı.
''Umrumda bile değil'' diye ağladı. ''Seni seviyorum ve bu saatte bile bir papazı uyandırabilir, her şeyi en baştan yapabiliriz ve ben de seninle batıya gelebilirim.''
Omzunun üstünden devenin önü devenin arkasına baktı. Özellikle yalnızca develerin anlayabileceği bir şekilde kurnazca birbirlerine göz kırptılar.